Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 55.
Yüzüne kan hücum etti. Kararsız bakışlarını Dolly'e dikti. Dolly şimdi çok acıyordu ona. Beni utandıran şeyi bana açıkladığı zaman her şeyi eskisi gibi bıraktım. Ona kendisini toparlama olanağı tanıdım. Onu kurtarmaya çalıştım. Peki ne oldu? Olmasını istediğim tek koşula ahlak kurallarına saygı göstermedi, dedi heyecanlanarak. Mahvolmak istemeyen birini kurtarabilirsiniz. Ama kurtuluşunu mahvolmada gören, böylesine bozulmuş, böylesine yoldan çıkmış bir insan için ne yapılabilir ki? Boşanmanın dışında her şey, diye karşılık verdi Darya Alexandrovna. Her şeyle ne demek istiyorsunuz? Artık kişilikli bir kadın olmayacak mı? Her şeyini yitirecek mi? Hayır, korkunç bir şey bu. Ne yapabilirim ben, dedi omuzlarını ve kaşlarını kaldırarak. Karısının yaptığı son olayı anımsayınca öylesine sinirlenmişti ki konuşmanın başında olduğu gibi yine kaskatı kesilmişti. Bana gösterdiğiniz yakınlığa çok teşekkür ederim ama gitmem gerek, dedi ayağa kalkarak. Hayır, durun, onu mahvetmemelisiniz. Durun, size kendimden söz etmek istiyorum. Evlendim ve kocam beni aldattı. Öfke ve kıskançlıkla ben de istedim. Ama kendimi toparladım. Hem de kimin sayesinde? Ananın sayesinde. Beni o kurtardı. Şimdi yaşıyorum. Çocuklar büyüyor. Kocam bana döndü, evine döndü. Yanlışlarını anladı ve özür diledi. Ve ben yaşıyorum. Bağışladım. Siz de bağışlamalısınız. Alexey Alexandrovich dinliyordu. Ancak Dolly'nin sözleri hiç etkilemiyordu onu. Ruhu boşanmaya karar verdiği günkü acıyla doluydu hala. Kendini toparladı. Tiz bir sesle bağırdı. Bağışlayamam. Bağışlamak da istemem. Haksızlık olur bu. Bu kadın için her şeyi yaptım. Ama o içinde debelenmekten hoşlandığı o çamura sürükledi her şeyi. Kötü biri değilim. Kimseden nefret etmedim. Ama ondan ölesiye nefret ediyorum ve bağışlayamam. Çünkü çok ama çok nefret ediyorum ondan. Bana çok kötülük etti. Sizden nefret edenleri seviniz, diye mırıldandı Darya Alexandrovna. Alexey Alexandrovich aşağılayıcı bir tavırla gülümsedi. Bu sözü epeyden biri biliyordu ama onun durumuna uygun değildi. Sizden nefret edenleri sevebilirsiniz ama nefret ettiklerinizi de sevemezsiniz. Sizi rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. Herkesin derdi kendine. Alexey Alexandrovich kendini tutarak sakin sakin selam verdi ve çıkıp gitti. 13. Masadan kalktıklarında Levin Kitty'nin ardından salona gitmek istedi. Ama sürekli yanında bulunması onun hoşuna gitmez diye çekinerek erkeklerle birlikte kalıp genel konuşmaya katıldı. Ama Kitty'ye bakmadan hareketlerini, bakışlarını ve salonda bulunduğu yeri hissediyordu. Her zaman yakınları konusunda iyi şeyler düşüneceği ve herkesi seveceği konusunda Kitty'ye verdiği sözü şimdiden hiç zorlanmadan yerine getiriyordu. Konuşma, Festo'nun içinde belirli bir ilke gördüğü ve toplumsal ilke adını verdiği özgür kent konusuna geldi. Levin ne Petsov'la ne de ağabeyle aynı düşüncedeydi. Ama yalnızca onları uzlaştırmak ve düşüncelerini daha yumuşak bir biçimde açıklamalarını sağlamak için konuşuyordu onlarla. Kendi sözleriyle hiç ilgilenmediği gibi başkalarının dedikleriyle de ilgilenmiyordu hiç. İstediği tek şey herkesin hoşnut olmasıydı. Şimdi kendisi için bir tek kişinin önemli olduğunu biliyordu. Bu insanın bulunduğu salonda ilerlediğini, sonra kapının yanında durduğunu seziyordu. Arkasına dönmeden Kitty'nin kendisine baktığını anladı. Onun gülümsediğini hissetti. Elinde olmadan döndü. Kitty Şçerbatski ile kapının yanında duruyor ve ona bakıyordu. Levin Kitty'nin yanına gelerek "Piyanonun başına oturmaya gidiyorsunuz sanıyordum," dedi. "Köyde müzikten yoksun kalıyorum." "Hayır, yalnızca sizi çağırmaya geliyorduk. Geldiğiniz için teşekkür ederim," dedi gülümseyerek. "Tartışmak neye yarıyor ki? Hiçbir zaman kimse kimseyi alt edemiyor." "Evet, doğru," dedi Levin. "İnsan çoğunlukla rakibinin neyi kanıtlamak istediğini anlamadan heyecanla tartışır." Levin, en akıllı insanların bile yaptıkları tartışmalarda, büyük çabalardan, büyük sözcük ve mantık oyunlarından sonra tartışanların birbirlerini kanıtlamak için bunca uğraştıkları şeyi daha tartışmanın başında önceden bildiklerini ama tartışmada altına kalmamak için açıkça yan tuttuklarını sık sık fark etmişti. Kimi zaman da bir tartışma sırasında rakibin öne sürdüğü şeyin anlaşıldığını ve birden onun aynı düşüncenin paylaşıldığını da görmüştü. Aynı konuda uzlaşma sağlanınca bütün düşünceler etkisini yitiriyor ve tartışma yalnızca doğru olarak öne sürülen şeyin tersini kanıtlamakla sonuçlanıyordu. Ya da tam tersine mantık oyunları ile düşünceler desteklenir, özellikle açıkça ve içtenlikle açıklanırsa rakip hemen pes eder, konuşmayı bırakırdı. Açıklamak istediği şeyin bu olduğunu söylerdi. Kitty, Levin'in ne düşündüğünü anlamaya çalışırken kaşlarını çatıyordu. Ama yine de daha ilk sözcükte bunu anlamıştı. "Anlıyorum," dedi. "Neden tartıştıklarını, yani birbirlerinin zevklerini ve eğilimlerini bilmeleri gerek. O zaman da Levin'in düşüncelerini çok iyi anlamış ama sözcükleri yerinde kullanamamıştı. Konstantin Dimitriç, Petzov'la Koznişev'in başlattıkları, en karmaşık düşüncelerini açıkladıkları bu heyecanlı tartışmayla Kitty'nin kısa ve belirgin açıklaması arasındaki çelişkiyi şaşkınlıkla fark etti ve neşeyle gülümsedi. Şçerbatski yanlarından ayrıldı. Kitty de kurulmuş oyun masasına yaklaştı. Oturdu, tebeşiri alarak yeni yeşil muşambanın üzerine canının çektiği gibi çemberler çizmeye başladı. Kadınların özgürlüğü ve çalışması konusundaki tartışmayı yeniden başlattılar. Levin, Darya Alexandrovna ile birlikte evlenmemiş bir genç kızın bir aile yanında her zaman kendine bir iş bulacağını düşünüyordu. Levin, hiçbir ailenin yardımcısız edemeyeceğini, her zengin ya da yoksul ailede her zaman hizmet gören ücretli hizmetçilerin ya da akrabaların bulunduğunu söyleyerek bunu kanıtlamaya çalışıyordu. Kitty kızarmış yüzü, iri açılmış gözleriyle ona bakarak, "Hayır," dedi. "Bir genç kız o aile yanında öyle bir duruma gelebilir ki aşağılanmadan bu rolü oynayamaz. Kendisi..." Levin onun ne demek istediğini anladı. "Ya evet," dedi. "Evet evet, haklısınız." Petzov'un yemekte kadınların özgürlüğü konusunda kanıtlamak istediği şeyi anladı. Bunu yalnızca Kitty'nin ruhunda bekaret ve aşağılanma korkusunu gördüğü için anlamıştı. Levin'in kendisine duyduğu aşk onu çok anlayışlı biri haline getirmişti. Bu yüzden de hemen kanıtlarından vazgeçti. Sustular. Kitty masanın üzerinde çizgiler çizmeyi sürdürüyordu. Gözleri pırıl pırıldı. Kendini duygularına kaptıran Levin mutluluğun arttığını hissediyordu. "Ah, bütün masayı kirlettin," dedi Kitty tebeşir bırakarak. Kalkmak için bir hareket yaptı. "Onsuz nasıl yaşayacağım?" diye düşündü Levin korkuyla. Sonra tebeşiri eline aldı. Masaya yaklaşarak, "Durun," dedi. "Size uzun zamandır bir şey sormak istiyordum." Kitty ona içtenlikle baktı. Bakışlarında korkudan çok sevecen bir anlam vardı. "Sorun lütfen." "İşte," dedi. Şu harfleri yazdı. "B, O, Y, V, Z, B, H, Z, M, Y, O, Z, M, D." Her harf bir sözcüğün baş harfiydi. Bu harflerin anlamı, bana olanaksız yanıtını verdiğiniz zaman bu hiçbir zaman mı yoksa o zaman mı demekti. Kitty'nin bu karmaşık cümleyi çözme şansı pek azdı. Ama yine de Levin ona yalvarır gibi baktı. Kitty de anladı. Levin'e ciddi ciddi baktı. Elini kırışmış alnına götürüp okumaya başladı. Zaman zaman ona "böyle mi bu?" dercesine bakıyordu. "Anladım," dedi kızararak. Levin hiçbir zaman anlamına gelen HZ harflerini göstererek "bu sözcük nedir?" diye sordu. "Hiçbir zaman," dedi Kitty. "Ama doğru değil bu." Levin yazdıklarını hemen sildi, ona tebeşiri verdi ve ayağa kalktı. Kitty de O, Z, B, T, Y, V yazdı. Kitty'nin elinde tebeşirle Levin'e çekingen ve mutlu bir biçimde baktığını, Levin'in masaya eğilmiş güzel yüzünün alev alev yanan gözlerinin kimi zaman masaya, kimi zaman da Kitty'ye dikildiğini gören Dolly, Alexey Alexandrovich'le yapmış olduğu konuşmadan duyduğu üzüntünün hafiflediğini hissetti. Levin'in yüzü birden ışığıverdi. O zaman başka türlü yanıt veremezdim anlamına gelen harfleri çözmüştü. Kitty'ye sorgulayan bakışlarla çekingen çekingen baktı. "Yalnızca o zaman mı?" "Evet," dedi gülümseyerek. "Peki ya şimdi?" "Öyleyse okuyun. En çok istediğim şeyi yazacağım." Kitty şu harfleri yazdı. U, V, B, B, Ş, Y, S, H, S. Levin titreyen eliyle tebeşiri kaptı, kırarak şu cümlenin ilk harflerini yazdı. "Unutacak ve bağışlayacak bir şey yok. Sizi hep sevdim." Kitty ona baktı ve gülümsemesi siliniverdi. "Anladım," dedi yavaşça. Levin oturdu ve daha uzun bir cümle yazdı. Kitty tümünü anladı, ona bir şey sormadı, sonra tebeşiri alıp yanıt verdi. Levin onun yazdıklarını önce anlayamadı. Kitty'ye ve sorarcasına bakıyordu. Mutluluktan başı dönüyordu. Kitty'nin düşündüğü sözcüklerin anlamını çözemiyordu. Ama Kitty'nin mutlulukta parlayan bakışlarında bilmesi gereken her şeyi gördü. Üç harf yazdı. Ama daha bitirmeden Kitty anladı. Soruyu kendisi tamamladı. Sonra "evet" diye yanıt verdi. "Sekreterlik oyunu mu oynuyorsunuz?" dedi yaşlı prens yanlarına gelerek. "Bu akşam tiyatroya gideceksen gitme zamanı geldi." Levin kalktı. Kitty'ye kapıya dek geçirdi. Konuşurken her şeyi söylemişlerdi birbirlerine. Kitty onu sevdiğini ve ertesi sabah Levin'in onları ziyarete geleceğini ailesine söyleyeceğini bildirmişti. 14. Kitty gidince Levin öyle büyük bir endişe duydu. Onu yeniden göreceği ve yaşamını sonsuza dek onunla birleştireceği ertesi sabaha kadar olan zamanı öylesine sabırsızlıkla bekledi ki onsuz geçireceği bu 14 saat ona ölüm kadar korkunç göründü. Oyalanmak için biriyle birlikte olmak, konuşmak gereksinimi duyuyordu. Stepan Arkadievich ona göre çok uygun bir konuşma arkadaşı olurdu. Ama Neşile Oblonski bir akşam eğlencesine gideceğini söylüyordu. Oysa baleye gitmek istiyordu aslında. Levin yalnızca çok mutlu olduğunu, onu sevdiğini ve kendisi için yaptıklarını hiç unutmayacağını söyleyebildi. Stepan Arkadievich bakışı ve gülümsemesi Levin'e her şeyi çok iyi anlamış olduğunu gösterdi. Levin'in elini içtenlikle sıkarken artık ölmeyi düşünmezsin dedi. Hayır hayır diye yanıt verdi Levin. Darya Alexandrovna onları yolcu ederken Levin'i kutlar gibi şunları söyledi. Kitty ile yeniden karşılaşmanıza öyle sevindim ki eski dostlukları sürdürmek gerek. Bu sözler Levin'in hoşuna gitmedi. Darya Alexandrovna Levin'in mutluluğunu sırdıracak bir yer bulamadığını anlayamazdı. Bu yüzden de Kitty'ye bundan söz edemezdi. Levin onlara veda etti ama yalnız kalmak istemediğinden ağabeyine takıldı. Nereye gidiyorsun? Ben mi? Konseye. İstersen seninle geleyim. Neden olmasın? Hadi gidelim dedi Sergey Ivanoviç gülümseyerek. Bugün neyin var? Benim mi? Mutluluktandır dedi Levin arabasının camını indirerek. Seni rahatsız etmiyor ya, havasızlıktan boğuluyorum. Mutluluktan. Sen neden evlenmedin? Sergey Ivanoviç gülümsedi. Senin adına çok sevindim. Sanırım iyi bir kız diye söze başladı Sergey Ivanoviç. Bir şey söyleme, bir şey söyleme diye bağırdı Levin. Ağabeyinin kürkünün yakasını iki eliyle tutup ağzını kapadı. İyi bir kız. Böylesine basit ve sıradan sözler Levin'in duygularıyla uyuşmuyordu. Sergey Ivanoviç neşeyle güldü, bunu çok severek yapardı. Yine de buna çok sevindiğimi söylememe izin ver. Yarın, bu akşam fazla söz yok. Hiçbir şey. Sus, dedi Levin. Kürkünün yakasıyla yeniden Sergey'in ağzını kapattı. Seni çok seviyorum. Seninle konseye gelebilir miyim? Diye ekledi. Elbette gelebilirsin. Bugün hangi sorun tartışılıyor diye sordu Levin. Hala gülüyordu. Levin konseyde kendisinin bile anlamadığı davaları kekeleyerek okuyan yazmanı dinledi. Ama yüzüne bakınca bu yazmanın iyi yürekli biri olduğunu anladı. Raporu okurken sıkılmasından belli oluyordu bu. Daha sonra konuşmalar başladı. Bazı ödemelerin tutarı ve yine bazı boruların döşenmesi sorunları tartışıldı. Sergey Ivanoviç başarılı ve uzun bir konuşma yaparak iki konsey üyesine saldırdı. Başka biri yazdığı notlara bakarak önce çekingen çekingen sonra büyük bir rahatlıkla ve coşkuyla konuşmaya başladı. Daha sonra Svijaski, bu da buradaydı, çok soyluca ve kibarcı bir konuşma yaptı. Onları dinlerken Levin para toplamlarının ve söz ettikleri boruların hiç önemi olmadığını, yalnızca toplamak için bunu öne sürdüklerini anlıyordu. Bu beylerin amacı tartışmak değildi kesinlikle. Kimsenin canı sıkılmıyordu. Herkesin keyfi yerindeydi. İşin ilginç yanı Levin'in o gün eskiden gözüne ilişmeyen küçük ayrıntılara bakarak herkesin içini okumasıydı. Tümünün de iyi yürekli olduklarını açıkça görüyordu. Özellikle o gün onların yalnızca kendisiyle konuşma biçimlerini, kendisine sevgiyle bakmalarına dayanarak onları sevimli buluyordu. Tanımadığı insanlar bile onu sevimli geliyordu. Peki hoşnut musunuz bakalım diye sordu Sergey Ivanoviç. Evet, bunun böylesine ilginç olacağını dünyada inanmazdım. Gerçekten de çok iyi, çok hoş. Svijaski Levin'in yanına gelerek onu evine çay içmeye çağırdı. O anda Levin Svijaski'de kendisini şaşırtan şeyin ne olduğunu ve Svijaski'nin onu neden aradığını düşünse bile anlayamazdı. Svijaski'yi zeki ve son derece iyi yürekli biri olarak görüyordu. Zevkle dedi. Svijaski'nin karısıyla baldızının sağlığını sordu. İşin ilginç yanı arkadaşının baldızı düşüncesi kafasında evlilik düşüncesiyle birleşti. Mutluluğundan söz etmek için daha iyisini bulamayacağını düşündü ve onlara gideceği için çok sevindi. Svijaski ona köydeki işleriyle ilgili sorular sordu. Her zamanki gibi henüz Avrupa'da bile bulunmayan bir şeyin Rusya'da bulunabileceğine inanmadığını söyledi. Şu anki koşullarda Levin bu yan tutmaya hiç aldırmadı. Tam tersine Svijaski'nin haklı olduğunu hissediyordu. Aslında bu iş ona anlamsız görünüyor ve dostluğunun kanıtlarını öne sürerkenki çekingenliğini beğeniyordu. Bayan Svijaskiler özellikle kibar davrandılar. Levin onların her şeyi bildiklerini, yalnızca kibar oldukları için bu konuya değinmekten kaçınmış olduklarını bile düşündü. Evlerinde bir saat, iki saat, üç saat kalıp çeşitli konulardan konuştu. Ama ruhunu dolduran düşüncelerden başka bir şey yoktu aklında ve epeydir ev sahiplerini rahatsız ettiğini, onların uyumak istediklerini fark etmiyordu. Sonunda dostunun içinde bulunduğu garip duruma çok şaşmış olan Svijaski esneyerek onu salona kadar geçirdi. Saat bir geçiyordu. Levin otele kalan 10 saati nasıl geçireceğini bilmediğini dehşetle düşünerek gitti. Uyumayan oda uşağı ona mum getirdi, sonra gitmek istedi. Ama Levin onu durdurdu. Yegor adındaki bu uşağı Levin o güne dek fark etmemişti. Ona çok iyi göründü. İyi, yaman biri izlenimi bıraktı.
Ayrım sonu.